Ayrım 4.
Bu anlamıyla insanlar, kendilerinin içinde olduğu toplumsal eylemin ve onun oluşturduğu tarihin bilincine vardıkça insanlaşırlar. Doğada olduğu gibi, toplum yaşamında da süreçler kendi iç çelişkileriyle birlikte gelişir. Bu gelişimi görerek geçmişin önemini kavrayanlar, onu kendi yararlarına kullandılar ve tarihi kullanarak siyasi çıkarın aracı haline getirdiler. Egemenlik altına alınan toplumlar, bilinçli olarak kimliklerinden ve geçmişlerinden kopartıldılar. Topluluk bilincini körelten, insanları dayandığı tarihsel köklerden koparan ve onları geçmişleriyle birlikte yarattıkları değerleri bilmeyen kalabalıklar haline getiren yıkıcı karışmalar, insana yabancılaşmanın en belirgin göstergeleriydi. Tarihinden koparılarak, mirasını bilmeyen varisler durumuna düşen toplumlar kolayca kullanıldılar ve alabildiğine sömürüldüler. Türk toplumunda batılılaşma adına son 200 yıldır yaşanan bozulma bu genel gidişin sonuçlarından başka bir şey değildir. Türklerin tarihteki yeri, yarattıkları uygarlıklar ve bu uygarlıkların sağladığı kültürel birikim, tarihi sömürünün ve kimliksizleştirmenin aracı olarak kullananların her türlü saldırı ve bozma girişimini hak edecek kadar parlaktı. Tarihte alınan yer o denli yaygın ve etkiliydi ki bu etkiyi yok saymak ya da gücünü gizlemek çok zor bir işti. Nitekim içten ve dıştan çok uzun süreler ve çok yoğun biçimde sürdürülen unutturma ya da çarpıtma girişimlerine karşın tarihsel gerçekler gizlenemedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son 400 yılında Türklere kendi tarihleri öğretilmedi ama gizlenmesi mümkün olmayacak kadar geniş olan bu tarih tüm canlılığıyla kendisini korumasını bildi. Türk tarihine karşı saldırılar ve yok etme girişimleri ağırlıklı olarak iki merkez üzerinde yoğunlaşır. Batı merkezli Avrupacılık, Doğu merkezli Arapçılık. Bugün birbiri içine giren bu iki akım, Türk tarihine karşıtlığın ideolojik merkezi durumundadır. Birbirinden farklı gibi görünen bu iki eğilimin buluştuğu ortak nokta, Türklerin çadır ve attan başka bir şey olmayan göçebe barbarlar olduğunu ileri süren görüş ve bu görüşün oluşturduğu anlayıştır. Osmanlı'da olduğu kadar günümüzde de yandaş bulan bu anlayış, Batıcılık ve Arapçılık olarak varlığını, üstelik daha etkili olarak günümüzde de sürdürmektedir. Batıcılar ya da Arapçılara göre Orta Asya'da uygarlıktan söz edilemez. Türkler bilim ve kültürden uzak insanlardır. Türkler hiçbir zaman ulus olamamıştır. Ulus değil, ümmet esastır. Arapçılar doğudaki bilimi Arap bilimi olarak kabul ederler ancak onu da yeterince incelemezler. Batıcılara göre ise doğuda bilim diye bir şey yoktur. Bilime, tarihe ve gerçeklere ters düşen bu savlar, başarılı olma olasılığı bulunmayan kaba çarpıtmalardır. Türk kültürü ve sanatı, tarihine uygun düşen ve artık herkesin görebileceği bir derinliğe ve inceliğe sahiptir. Bu gerçek, her geçen gün artarak değişik kökenden bilim adamları tarafından kabul edilmekte, yeni bulgu ve görüşlerle pekişmektedir. Örneğin Fransız tarihçi Jean-Paul Roux, Orta Asya adlı kitabında Timur dönemini incelerken, Timur dönemi Rönesansından söz eder ve bu Rönesansı Avrupa Rönesansı ile kıyaslarken şunları söyler. Timur dönemi Rönesansından söz ettiğimizde bir dizi düşünce bizi Batı Rönesansına götürüyor. İki kıtada 400 yıl önce ortaya çıkan bu iki Rönesans birbiriyle uyuşuyor. Ancak Batı Rönesansı antik çağ kaynaklarına dönerek ortaya çıkarken Maveraünnehir, Aral'ın güneydoğusu yazarın notu ve Afganistan Rönesansı savaşlardan kaynaklanan durgunluk ve dönemlerinden sonra geçmişe geri dönmeden kültürel faaliyetin yeniden canlanmasıdır. Bununla birlikte bu iki Rönesans'ın ortak noktaları vardır. Her ikisi de doruğa ulaşmış ve paylaştıkları düşünceler ve zevkler açısından birbirine yakınlaşmıştır, birbirlerini kolayca anlamışlardır. Orta Asya, Jean-Paul Roux, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 363. Jean-Paul Roux'un Batı Rönesansı ile kıyaslanacak kadar ileri bulduğu Timur dönemi, Türk tarihi içinde kültür ve sanatta nitelikli ürünlerin verildiği parlak evrelerden yalnızca biridir. Orta Asya'da ortaya çıkan, orada gelişip serpilerek geniş alanlara yayılan Türk uygarlığı, pek çok kültürle iç içe geçmiş ve hemen hiçbir toplumda görülmeyen bir yoğunlukla bu kültürlerle kaynaşmıştır. Tarihin her döneminde ve neredeyse sonsuz bir çeşitlilikle kültürleri etkilemiş ya da onlardan etkilenmiş ve sıra dışı ilişki yoğunluğu içinde kimsenin beğenisine, yergisine ya da karşı çıkışına aldırış etmeden uygarlık tarihinde yerini almıştır. Hiçbir güç ya da girişim dünyanın büyük bölümünü etkileyen bu oluşumu yadsıyamadı, yok sayamadı. Tarihi mirasını onun elinden alamadı. Ancak bilimsel olarak değil ama yanlışa dayalı propagandayla bu birikimin bilinçlerden uzak tutulması ya da başkalarına aitmiş gibi gösterilmesi önemli oranda başarıldı. Amerikalı tarihçi ve arkeolog Pampali'nin başlangıcını M.Ö. 9000'e götürdüğü Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 4. Basım 1994 sayfa 35 Orta Asya kültürü 8. binde hayvancılığa, 6. binde maden işçiliğine geçmiş. Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları 2. Basım 1996 sayfa 68. Son 5500 yılı kanıtlı olmak üzere tarıma başlamıştır. Orta Asya, Jean-Paul Roux, Kabalcı Yayınları 2001 sayfa 36. Diğer uygarlıklar henüz ata binmeyi bile bilmezken tahta deri gibi dayanıksız, madenler gibi dayanıklı malzemeleri işlemiş, toprağı ekip biçmiş. AGE sayfa 36. Yazıyı ve alfabeyi bulmuş ve kentler kurmuştu. Tarih Türklerle başlar. Hulki Cevizoğlu, Ceviz Kabuğu Yayınları 2002 sayfa 102 ve 75. Kurganlar, Tumulus'ta denilen mezarlar, Orta Asya kültürünün en eski ve önemli ürünleridir. Ural dağlarından Yenisey Nehri dolaylarına dek tüm Güney Sibirya'da ve Kırgız steplerinde binlerce kurgan bulunmuştur. Açılan kurganlarda dönemin uygarlığını yansıtan altın, gümüş, bakır ve demirden yapılmış alet ve süs eşyaları ortaya çıkarılmıştır. Tunç devri kurganlarında bulunan kılıç, okucu, süngü, mızrak, üzengi, miğfer gibi savaş araçları, orak, kayçı, makas, biz, burgu, kazan, tava gibi tarım ve ev eşyaları, küpe, bilezik, düğme, ayna gibi süs aletleri dönemlerini aşan bir gelişkinliğe ve inceliğe sahiptiler. Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları 2. Basım 1996 sayfa 326-327. Orta Asya'da göçebe boylardan başka gelişkin bir yerleşik yaşam vardı. Doğa ve iklim koşulları nedeniyle büyük zarar görse de yok olmayan köy ve kent yaşamı tarımın ve zanaatçılığın merkezleri olmayı sürdürmüşlerdi. Toprağın üzerinde kalmayı başaran kent yıkıntıları dışında varlığı bilinen ve bilinmeyen ancak bulunmaları rastlantıya kalan kum altında pek çok kent bulunmaktadır. Çin'de rastlantı olarak bulunan ve tarihçileri şaşkına çeviren terrakota heykellerini barındıran kent buna bir örnektir. Kırgız ve Kazakların oturdukları alanın birçok yeri kent kalıntısı ve uygarlık yıkıntılarıyla doludur. Bunların bir bölümü tarihçiler tarafından saptanan ancak yerleri bulunamayan yok olmuş kentlerdir. Oturar, Cent, Sağnak, Yankı Kent, Sürkent, Şelci, Atbaş, Talas, Almalık, Sus, Çağdal, Nuket, Barshan, Cent, Suyap böyle kentlerdir. 17 Kumaltı şehri ve Sadri Maksudi Bey, Ordinarius Profesör Zeki Velidi Togan, İstanbul, Burhabettin Matbaası 1934 sayfa 41-44. Son dönemlerde yapılan kazılarla yalnızca Çin Türkistanı'nda kumlar altında 50'den çok daha önce bilinmeyen kent yıkıntısı bulunmuştur. AGE sayfa 330. Tarihçi V. A. Ranov yalnızca Gobi çölüyle ıslık köle varan bir çizgi üzerinde 100 kadar yerleşim yerinin yer aldığını ileri sürmüştür. Ön Türk Tarihi Haluk Tarcan Kaynak Yayınları 1998 sayfa 68. Uygarlığın başlangıcı olarak kabul edilen yazı ilk kez Orta Asya'da ortaya çıktı ve dünyaya buradan yayıldı. Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 4. Basım 1994 sayfa 41. İlk yazı türlerinden olan resim yazı, hieroglif, Asya'da bulundu ve herhalde Sümerler tarafından Orta Doğu'ya götürüldü. AGE sayfa 41. Uzun dönemler boyunca geliştirilen yazı türleri, dilin seslerini gösteren ve belirli bir sıraya göre dizilmiş harflerin bütününü oluşturan alfabenin bulunmasıyla sonuçlandı. Konuşmaya başladığı aşamalardan beri resimsel ögeler, piktogramlar ve taş oymalarla petroglifler, dillerini yazıya dökmüş olan Türkler, alfabeyi binlerce yılın yarattığı bu birikimin ürünü olarak bulup geliştirdiler. Tarih Türklerle başlar Hulki Cevizoğlu, Ceviz Kabuğu Yayınları 2002, sayfa 102. Türkçenin çok uzun bir süreç içinde oluşması onu kolay anlaşılır ve kolay yazılır kıldı. Kendini her koşulda koruyabilen bir kök sağlamlığı ve sınırsız sayıda sözcük üretme yeteneği kazandırdı. Arapça ve Farsça'ya Selçuklulardan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dek devletçe tanınan ayrıcalıklara karşın Türkçe bu sağlamlığa dayanarak kendini korudu, halk dilinde değerinden hiçbir şey yitirmeden yaşadı. Gücü ve canlılığı nedeniyle Arap harflerinden vazgeçilirken fazla bir zorluk yaşanmadı. Türklerin çok eskiye giden zengin bir yazılı ve sözlü edebiyatı vardır. Orta Asya kökenli eski Türk edebiyatının büyük bölümü göçler, savaş ve doğal yıkımlarla yiten kentler ve özellikle Arap istilasının yok etmesi nedeniyle günümüze ulaşamamıştır. Türkistan'da eski kent yıkıntıları arasında bulunan yazma eserler bugün Rusya, Almanya, Fransa kütüphane ve müzelerinde saklanmaktadır. Berlin Etnografya Müzesi'nde yazılı metinler çoktur ve bu metinlerin bir bölümü okunup Almanca olarak yayımlanmıştır. Türk Tarihinin Ana Hatları Kaynak Yayınları 2. Basım 1996 sayfa 335. 8. yüzyıla ait Orhon yazıtlarındaki anlatım gücü Türkçenin edebiyat dili olarak gelişimini çok daha öncelerde tamamladığının kanıtı sayılır ve böyle bir dilin kitabe yazıtıyla sınırlı olamayacağı kabul edilir. Göktürk alfabesiyle yazılmış metinler özellikle Uygur alfabesiyle yazılan ve Budhacı, Manici görüşleri içeren el yazmaları, Türk yazılı edebiyatının köklerinin eskiye gittiğini gösteren kanıtlardır. İslamiyet öncesi dönemde Türk şiirinin gelişkin ürünleri yazıya geçirilmişti. Aprin, Çor, Tigin o dönemin en ünlü şairidir. Büyük Larus, İletişim Yayınları 19. cilt, sayfa 11.804. Türk Edebiyatı. Göktürklerden sonra 10. ve 11. yüzyıllardaki Karahanlılar döneminde gerek kent ve gerekse bozkır halk edebiyatında gelişkin ürünler ortaya çıktı. Karahanlılar, Azeriler, Çağataylar ve Türkmenler ürettikleri edebiyat yapıtlarını tümüyle Türkçe yazdılar. Yazılı edebiyat İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra büyük oranda Arapça ve Farsça ağırlıklıydı. Ancak sözlü halk edebiyatı Türkçe ürün vermeyi sürdürdü. Yazılı edebiyatta Arap kökenli aruz vezni, Arap-İran kökenli kaside, gazel ve mesnevi türleri kullanılmaya başladı. Yapıtlarda kullanılan dil halkın kullandığı Türkçeden uzaklaştı ve Arapça-Farsça sözcüklere bu dillerin kurallarıyla türetilmiş ad ve sıfat tamlamalarına dayandırıldı. Türk dilindeki kimi sözcüklerin ünlü harfleri aruzun uzun kalıplarına uydurulmak için uzatıldı. Başlangıçta pek başarılı olunamayan aruz böylece geliştirildi ve Türk divan edebiyatında yüksek duygu inceliğine sahip benzersiz yapıtlar üretildi. Yunus Emre, Gevheri, dertli, aşık Ömer gibi tasavvuf ve halk ozanları da aruzu bir ölçüde kullandılar. Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bili, aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk yapıttı. Ana Britannica, Ana Yayıncılık Arşiv 10. cilt, sayfa 207. Arapça ve Farsçanın Türkçe'ye yoğun girişi, aruzla nitelikli yapıtlar verilmesini sağladı ama aynı zamanda dilde bozulmaya ve halktan kopuk bir edebiyat türünün ortaya çıkmasına neden oldu. Aydınlar zaman içinde halka yabancılaştılar ve saray elitleri haline geldiler. Çünkü bu edebiyat saray çevrelerinde değer görüp destekleniyordu. Sözlü edebiyat, Türkçeyi dikkatlice ve her yönüyle koruyarak halkın sorunlarını işleyen özgün yapıtlar üretmeyi sürdürdü. Tarikatlarla beslenen tekke edebiyatı, din, tarih, tasavvuf ve direniş konularını geniş halk kitlelerinin kavrayıp sevebileceği biçimde işledi, yalın bir dille ileri bir felsefi olgunluğa ulaşan yapıtlar üretildi, kentten kente, köyden köye dolaşan halk ozanları benzersiz eserler yarattılar. Ünlü Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmud'un 1074'te hazırladığı Divan-ı Lügati Türk adlı ansiklopedik sözlük, Türk edebiyatı olduğu kadar Türk tarihi içinde bir başyapıttır. 9 dil bilen ve birçok Türk kentini dolaşarak Türklerin gelenek, görenek ve dil özelliklerini inceleyen Kaşgarlı'nın bu yapıtı tümü Türkçe olan 7500 sözcük içermektedir ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ 10. cilt sayfa 207 amacıyla yazılmıştır. Bu sözcüklerden ayrı olarak kitapta değişik Türk boylarından derlenen savlar, atasözü, sagular, ağıt, koşuklar, şiir ve deyimlere yer verilmiş, kimi dil bilgisi kuralları anlatılmıştır. AGE sayfa 207. Kaşgarlı Mahmud'un diğer kitabı Kitab-ı Cevarihün Nehu fi Lugatit Türki bugüne dek ele geçmemiştir. Karahanlılar döneminin diğer bir önemli yapıtı Yusuf Has Hacib'in 1069'da yazdığı Kutadgu Bilig'dir. Hakaniye Türkçesiyle yazılan yapıtta 4 ayrı kişinin ağzından devlet yönetme konusunda yönetenlere öğütler verilir. Dilin önemi, doğru sözün erdemi, aklın gücü, adalet duygusu, yöneticilerde aranılacak nitelikler, Hakan'la memurun karşılıklı hak ve sorumlulukları kitapta işlenen konulardır. Yapıtın son bölümünde dünya işleriyle inançsal gereklerin dengeli birlikteliğinden söz edilir. Kitabın kahramanlarından Ögdilmiş'in ağzından öbür dünyanın, ahiretin dünyada yapılacak iyi işlerle kazanılacağı, halka adalet dağıtmak için hizmet etmenin de bir tür ibadet sayılacağı söylenir. Yapıtta ayrıca Türk toplumlarının din, aile düzeni, ahlak anlayışı, devlet yönetme, ordu, gelenek ve görenekler, tarım ve el sanatları gibi konularda bilgi verilir. AGE 20. cilt sayfa 47. Türk siyasi tarihine adalet dairesi olarak geçen ve yönetim işleyişinin ana çizgilerini dile getiren ünlü tanımlama ilk kez Kutadgu Bilig'de dile getirilmiştir. Kutadgu Bilig'de Türk ve İran siyaset nazariye ve gözlemleri Halil İnalcık 1966 sayfa 259-271 AK Zeki Arıkan Tarihimiz ve Cumhuriyet Tarih Vakfı yayınları 1997 sayfa 88. 14. yüzyılda İbn Haldun'un da yapıtlarında kullandığı bu tanımlama 16. yüzyılın büyük Osmanlı ahlakçısı Ali Çelebi tarafından 8 ilkeyle özetlendi ve Osmanlı devlet yönetiminin ideolojik temeli haline getirildi. Adalet dairesi ya da Çelebi'nin tanımıyla daire-i adalet şöyleydi. Mülk ricalsiz olmaz, ülke yöneticisiz olmaz. Rical kılıçsız olmaz, yönetici ordusuz olmaz, kılıç askersiz olmaz, ordu askersiz olmaz, Asker malsız olmaz, asker yoksul olmaz, mal raiyetsiz olmaz, ülke halksız olmaz, raiyet adaletsiz olmaz, halk da adaletsiz olmaz. Düsturul amel li ıslahil halel. Katip Çelebi, İstanbul 1280 sayfa 124, AKAGE sayfa 88. Siyasal tarih ve yönetim sistemleri konularından ayrı olarak özdeyişler, şiir alıntıları, atasözleri ve kültürel yorumlarla dolu Kutadgu Bilig, aynı zamanda Türk edebiyatının ilk ve en büyük derleme yapıtıdır. 11. yüzyıl Türk toplum yapısını tarihsel kökleriyle ve çağını aşan bir anlayışla dile getiren çok değerli bir başyapıttır. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 269. Arı bir Türkçe ile yazılmıştır. İslam dönemi eseri olmasına karşın tüm yapıtta yalnızca 100 tane Arapça ve Farsça sözcük kullanılmıştır. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları 2. Basım 1996, sayfa 336.